Ayrım 27, Hastane, Arthur Haley, sayfa 326. Lucy Granger, patoloji laboratuvarının kapısını vurdu ve içeri girdi. Joe Pearson masasının başında oturmuştu. Odanın öbür ucundaki David Coleman bir camı inceliyordu. Lucy içeri girdiğinde döndü. Vivian Lobert'ın yeni filmleri elimde, dedi Lucy. Pearson hemen ilgilenerek sordu. Ne gösteriyor? Önündeki kağıtları itip ayağa kalktı. Pek az şey korkarım. Lucy duvara asılı negatoskopa yönelmişti. İki adam onu izlediler. Coleman kolunu uzattı ve elektrik düğmesine bastı. Bir iki saniye beklediler. Floresan lambaları yandı. İkişer ikişer karşılaştırarak incelediler filmleri. Lucy, Belinda daha önce belirttiği gibi biyopsi sonucu meydana gelen bölgeyi işaret etti. Bunun dışında en ufak bir değişme izi yok. Sonunda Pearson çenesini baş parmağı ve işaret parmağıyla düşünceli düşünceli sıvazladı. Coleman'a baktı. Fikriniz bir sonuç vermedi, dedi. Öyle görünüyor, diye cevap verdi Coleman ciddi bir sesle. Her şeye rağmen bir mesele vardı aralarında, bir görüş ayrılığı. Coleman yaşlı adamın ne yapacağını merak ediyordu. Denemeye değerdi. Pearson'ın en sıradan şeyi bile istemeden söyler gibi bir tavrı vardı. Ama Coleman bu kez vakit kazanmak ve kararsızlığını örtmek için konuştuğunu seziyordu. Yaşlı adam Lucy'ye döndü ve neredeyse alaycı bir sesle konuştu. Demek röntgen selam verip kireşi kırıyor. Lucy sakin sakin karşılık verdi. Evet, böyle denebilir. O zaman da iş bana patolojik anatomiye kalıyor, öyle mi? Evet Joe, dedi tatlı bir sesle bekleyerek. Pearson yeniden konuşana kadar 10 saniye kadar süren bir sessizlik oldu. Sonra rahatça duyulabilecek gibi kendine güvenen bir sesle, baştan beri teşhisim hastanızda habis bir tümör olduğudur. Bir kemik sarkomu, dedi. Lucy onun bakışını yakaladı ve sordu. Kesin mi bu teşhis? Çok kesin. Patoloji uzmanının sesinde en ufak bir kuşku ya da kararsızlık belirtisi yoktu. Devam etti. Bunu hemen anladım. Şunların, parmağıyla filmleri işaret ediyordu. Fazladan beni doğrulamasını bekliyordum. Lucy başını eğdi. Peki? Kafası vakit geçirmeden yapılacak şey üzerinde çalışmaya başlamıştı bile. Pearson çok normal ve kaba bir sesle sordu. Bacağı ne zaman kesiyorsunuz? Herhalde yarın sabah, cevabını verdi Lucy, filmleri toplayıp ardından kapıya yürüyerek. Bakışını iki adama yöneltip ekledi. Sanırım artık yapabileceğim en iyi şey haberi onlara vermek. Yüzünü kötü kötü buruşturdu. Bu da en güç şeylerden biri. Kapı ardından kapandığında Pearson Coleman'a dönerek şaşırtıcı bir kibarlıkla, ''Birinin karar vermesi gerekiyordu.'' dedi. ''Sizin görüşünüzü sormadım çünkü kafanızda bir kuşku bulunduğunu hissettirme tehlikesini göze alamazdım.'' Lucy Granger bunu bilseydi çaresiz gerek hastasına ve gerekse onun yakınlarına durumu bildirirdi. ''Tabii hepsi de hemen kararı geciktirmek isterlerdi. İnsanlar hep böyle davranırlar, onlara kızmamak gerek.'' Bir an duralayıp sonuçlandırdı sözlerini. Bir kemik sarkomu söz konusu olduğunda vakit geçirmenin nelere mal olacağını size söylememin herhalde bir gereği yok. Zaten eni konu geciktik bugüne kadar. Coleman başıyla evet dedi. Karar verdiği için Pearson'a kızmıyordu. Yaşlı adamın dediği gibi karar verme sorumluluğunu birinin üstlenmesi gerekiyordu. Yine de Coleman ertesi sabah yapılacak ameliyatın gerekli olup olmadığını düşünmekteydi. Sonradan tabii kesinlikle anlayacaklardı durumu. Kesilen bacak laboratuvara indiğinde teşrih sonucu, yani habis tümör teşhisinin doğru olup olmadığı ortaya çıkacaktı. İşin acı yanı, o sıra ortaya çıkacak bir yanlış, eğer yanlış söz konusuysa, hastaya en ufak fayda vermeyecek kadar gecikmiş olacaktı. Cerrahi bir kol ya da bacağı kesmenin pek çok yolunu öğrenmişti. Ama bunları yerlerine takmak için elinde imkan yoktu. Öğleden sonra Burlington'dan kalkan uçak 4'ü biraz geçe LaGuardia havaalanına kondu ve Kent O'Donnell havaalanından Manhattan'a gitmek üzere bindiği takside günlerden beri ilk kez rahatladı. New York taksilerinde gevşemeye ve kendini bırakmaya çalışırdı. Çünkü trafiği seyretme ya da arabalar arasındaki yerini anlama çabaları kaçınılmaz şekilde bir sinir gerginliğiyle sonuçlanıyordu. uzun süreden beri tek benimsenecek tutumun kadercilik olduğu sonucuna varmıştı. İnsan felakete boyun eğiyordu, felaket olmazsa da büyük talihinden ötürü kendi kendini kutluyordu. Başka bir rahatlama nedeni de bütün hafta hastanede ve dışarıda devamlı çok çalışmış olmasıydı. Birkaç günlük yokluğunu mümkün kılabilme amacıyla kendi muayene saatlerini uzatmış, fazladan ameliyatlar yapmıştı. Aynı şekilde 48 saat önce bütün doktorların katıldığı özel bir toplantıya başkanlık etmişti. Bu toplantı sırasında Harry, Thomas Henley'nin hazırladığı verilerin de yardımıyla doktorlar, operatörler ve diğerlerinin yeni hastane binaları yapımı için ne ölçüde katkıda bulunmaları gerektiğini açıklamıştı. Beklediği gibi pek çok homurdanan olmuştu ama gereken an imzaların ve ardından paranın geleceğinden emindi. Düşünceleri bambaşka bir yerdeydi ama O'Donnell yine de New York'un canlılığının ve artık gitgide yakınlaşarak beliren Manhattan'ın alışılmış silüetinin bilincindeydi. Queensboro Bridge'den geçiyorlardı. Sıcak akşam güneşi kirli yeşil madeni kirişler arasından mızrak gibi süzülüyordu. Daha aşağıda East River'ın karanlık sularının ortasına yerleşmiş kapkara belediye hastanesi binalarıyla Walware Island'ı görüyordu. Her yolculuğunda New York'un çirkinliği, kargaşalığı ve pisliği daha görünür, daha dikkat çekici geliyordu ona. Her şeye rağmen New York'ta olmayanların bile gözünde bir süre sonra bunlar rahat ve alışılmış oluyor, yolcuya hoş geldin diyordu. Tıpkı dostlar arasında insanı hiç rahatsız etmeyen eski bir giysi gibi. Gülümsedi sonra tıpla hiç ilgisi bulunmayan hava kirlenmesinin denetimi ve izbelerle gece konuların yıkılmasının gecikmesine yol açan türden bir takım şeyler düşündüğü için kendi kendini payladı. Duygululuğun gelişim düşmanları için bir rahatlık ve yardım olduğunu düşündü. Köprüden çıkmışlardı. 60. sokaktan Madison'a doğru gidiyorlardı. Sonra sarsıla sarsıla bir bina blokunun çevresini dolandılar. Batıya 59. sokağa döndüler. 7. cadde ve Central Park'ta sola doğru yöneldiler ve 4 bina bloku ileride Park Sheraton Otel'in önünde durdular. Otel katibine adını yazdırdı, daha sonra odasına çıkar çıkmaz yıkandı, giysilerini değiştirdi, bavulunda New York'a gelme nedeni olan ertesi günkü cerrahi kongresi broşürünü aradı ve dinlemek istediği raporları işaretledi. Özellikle üçü onu ilgilendiriyordu. İkisi açık kalp ameliyatlarıyla, bir üçüncü de hasta ya da arızalı damarların yerine yenilerinin konmasıyla ilgiliydi. İlki sabahın 11'indeydi. Bu da ertesi gün ona epey zaman bırakıyordu. Saatine baktı. Henüz 7'ydi. Dönis'le buluşmasına bir saatten fazla vardı. Asansörle aşağı indi, otelin girişini geçti ve otelin barı Pyramid Lounge'a girdi. Kokteyl saatiydi. Bar yemek ve tiyatro öncesi bir kadeh atmak isteyen, çoğunluk kendisi gibi dışarıdıklı olan gruplar tarafından doldurulmaktaydı. Baş garson onu boş bir masaya götürdü. Yürürken tek başına oturmuş dikkatle kendisini süzen çok çekici bir kadın fark etti. Bilmediği bir deney değildi bu. Geçmişte böyle olaylar ilginç sonuçlara varmıştı. Ama bu akşam şöyle düşündü. Binlerce kere özür dilerim, başka tasarılarım var. Gelen garsona bir viski soda söyledi. İçkisi önüne konduğunda kafasını kendi haline bırakıp alışılmamış düşüncelere yönelterek ağır ağır yudumlamaya koyuldu. Böyle anlar diye düşündü. Gerçekten Burlington'da pek seyrek. Dolayısıyla da ara sıra kısa süreli kaçamaklar yapmak iyi oluyordu. İnsanın görüşü keskinleşiyordu. Böylece oturduğu yerdeyken pek önemsediği bir takım şeyler uzaktan bakıldığında çok daha önemsiz geliyordu. Kısa süre önce de hastane işleriyle çok içli dışlı oluşuna varmıştı. Çevresine bakındı. Gelişinden bu yana salon dolmuştu. Garsonlar sağa sola koşuyorlardı. 3 barmen istenen karışımları hazırlıyordu durmadan. Bara ilk gelen gruplardan bir ikisi şimdiden çıkıyorlardı. Bunca insan arasından kaçı, yan masadaki adam ve güzel kız, kapının yanındaki çocuk, dışarı çıkan 4 kişi, 3 eyalet hastanesinden söz edildiğini duymuştu acaba? Duyan varsa bile orada neler olup bittiği de kaçı ilgilenirdi? Oysa kendisi için daha birkaç saat öncesinde hastane işleri neredeyse hayatın soluğuydu. Sağlıklı bir belirti miydi bu? Meslek yönünden iyi bir şey miydi? O Donald kendine adamış vermiş kişilerden hep kuşkulanmıştı. Bunlar saplantıya yönelme eğilimindeydiler. Yargılarının bir dava için besledikleri aşırı heyecanla yanlışlığa yönelmesi tehlikesi karşısındaydılar. Şu sıra kendisi de böyle bir tehlike içinde miydi? Bu tehlikeli kalabalığı izleme, onlardan biri olma tehlikesi söz konusu muydu kendisi içinde? Örneğin Joe Pearson sorunu. O Donald'ın olup bitenlere yakınlığı bu olayda yanılmaya mı itmişti onu? Hastane için ikinci bir patoloji uzmanı almak kaçınılmaz bir şeydi, bundan emindi. Ama kendisi de yakışık almayacak şekilde yaşlı adamı eleştirmiş, her hastanede kaç tanesine rastlandığı halde çalışmasındaki aksaklıkları ölçüsüz şekilde abartmamış mıydı? Hatta bir süre Pearson'dan çekilmesini istemeyi bile düşünmemiş miydi? Yaşlı bir adam hakkında kendinden küçük birinin dengesiz ve acele olarak verdiği karar mıydı bu? Tabii Eustace Swain'in çeyrek milyonluk bağışının şartlı olmasından Joe Pearson'ın bölüm şefi olarak kalması karşılığı parayı vereceğini söylemesinden önceydi bu. Üstelik Swain bağışın bir daha da sözünü etmemişti. Ama o Donald yargılarının ne kadar önemli olursa olsun bu tür şeylerin üstünde olduğunu hissediyordu. Joe Pearson'ın 3 eyalet hastanesine verecek daha çok şeyi vardı herhalde. Birikmiş uzun tecrübesi kuşkusuz büyük bir ağırlıktaydı. Doğruydu işte, insanın düşünceleri düzeliyor, aydınlanıyordu uzaklaştığında. Rahat rahat kafa yormak için içki verilen bir bara girme ihtiyacında olsa bile. Bir garson yaklaştı masasına. Haydi şey be efendim. O Donald başını salladı. Hayır teşekkür ederim. Garson hesabı yaptı, o Donald bahşişi ekleyerek fişi imzaladı. Otelden ayrıldığında saat 7:30'du ve önünde bol bol vakit vardı. 55. sokaktan 5. caddeye kadar yürüdü, oradan bir taksiye atlayıp şehrin yukarılarına, Dönes'in kendisine verdiği adrese yollandı. Kapıda üniformalı bir kapıcı tarafından saygıyla selamlandı. Adam adını istedi, önündeki listeye baktı ve ''Mrs. Quance yukarı çıkmanızı rica ediyor efendim.'' dedi. Kapıcı gibi üniforma giymiş bir asansörcü kapıda bekliyordu. ''Çatı katına çıkıyoruz efendim.'' dedi. ''20. kat, Mr. Quance'a gelmekte olduğunuzu bildireyim.'' 20. kata vardıklarında asansör kapısı sessizce kalın halılarla ve duvarlardan biri boydan boya av sahnesi gösteren bir goblen halısıyla kaplı yere açıldı. Karşıdaki duvarda çift kanatlı ve oymalı bir meşe kapı açıldı ve eşikte bir uşak belirdi. ''İyi geceler beyefendi, oturma odasına buyurun lütfen, Mrs. Quance şimdi geliyor.'' İkinci bir hole geçti adamın peşinden, sonra Burlington'daki kendi dairesi kadar büyük bir oturma odasına girdiler. Bej, kahverengi ve mercan renginin hakim olduğu bir yerdi burası. Çok sayıda iki kişilik kanepe ve büyük ceviz masalar kopkoyu renkleriyle bej halıyla çarpıcı bir zıtlık meydana getiriyordu. Oturma odası hala akşam güneşinin son ışınlarını almakta olan çini döşeli bir taraçaya açılıyordu. ''İçecek bir şey getirmemi ister miydiniz efendim?'' diye sordu uşak. ''Hayır teşekkür ederim. Mrs. Quance'ı bekleyeceğim.'' ''Kendisini beklemeyeceksiniz.'' dedi bir ses ve Dönis ellerini uzatarak yanına geldi. ''Sevgili Kent, sizi gördüğüme ne kadar sevindim.'' O Donald bir an ona baktı, sonra ağır ağır ''Ben de çok sevinçliyim.'' dedi. İçtenlikle ardından ''Şu ana kadar nedenli sevinçli olduğumun farkında değildim.'' Dönis gülümsedi ve onu yanağından öpmek için öne eğildi. Kent birden genç kadını kollarına alma isteği duydu ama bunu güçlükle önledi. Hatırladığından da güzeldi. Soluğunu kesen bir gülümseme, bir parıltı yayılıyordu çevresine. Geniş ve kısa etekli bir gece elbisesi vardı sırtında. Elbisenin önü siyah dantelli ve askısızdı. Çıplak omuzlarını kaplayan dantel, beyaz etin dumanlı görünüşünü daha da belirginleştiriyordu. Kemerinde de bir tek kırmızı gül vardı. Kent'in elini bıraktı, öbürünü tutarak onu taraçaya sürükledi. Elinde gümüş bir tepsi, bardaklar ve bir shaker'la önlerinden balkona çıkan uşak sessizce çekildi. Martiniler hazır dedi Dönis sorarcasına ama başka şey istiyorsanız kolay. Martini çok iyi. Dönis iki kadehi doldurdu ve birini Kent'e uzattı. Gülümsüyordu. Gözlerinde bir sıcaklık vardı. Dudakları tatlı tatlı oynuyordu. Bir tek kişilik komite size New York'a hoş geldinizler. Sert ve buz gibi Martini'nin tadına baktı. Lütfen tarafımdan komiteye teşekkür edin dedi. Bir süre göz göze durdular sonra Dönis koluna girip onu Taraça'nın beton korkuluğuna doğru götürdü. Babanız nasıl Dönis diye sordu odanın. İyi teşekkür ederim her zamanki gibi inatçı ama sağlık durumu iyi. Ara sıra hepimizi kendinden önce öbür dünyaya yollayacağını düşünüyorum. Ardından ekledi onu çok severim. Birlikte aşağı bakıyorlardı. Alacakaranlık çökmüştü artık. Yaz sonunun sıcak ve rahatlatıcı alacakaranlığı. New York'un ışıkları parıldıyordu. Sokaklardan otobüslerin tiz iniltileri ve otomobil kornalarının sabırsız çağrılarıyla noktalanan bir trafik gürültüsü yükseliyordu. Yolun öbür yanında gölgede kalan Central Park uzanıyor, dağınık birkaç lamba içinden geçen yolları belirliyordu sadece. Daha da ötede batı kesiminin yolları Hudson'ın karanlığına, nehre doğru dalıp gidiyor, toplu iğnenin başlarını andıran tekne ışıkları, karanlıkla uzaktaki pırıl pırıl New Jersey kıyısı arasında hafif bir ışıkla bağlantı kuruyordu. Şehrin üst kesimlerine doğru beyaz incilerden pırıl pırıl bir zincir meydana getiren George Washington Köprüsü'nün ve ışıldaklarını görebilmek mümkündü. Daha aşağılarda sayısız otomobil farı şehirden uzaklaşmaktaydı. Evlerine dönen insanlar diye düşündü O'Donnell. Sıcak ve tatlı bir meltem onları kavruyordu. Dönis'in yakınlığının bilincindeydi sesi tatlı tatlı. Güzel değil mi diyordu. Bu ışıldaklarla farların altında çirkin ve nefret edilecek şeyler bulunduğu bilinse bile yine de güzel. Bütün bunları seviyorum. Özellikle akşamın şu saatinde. Hiç Burlington'a dönmeyi düşündünüz mü diye sordu O'Donnell. Yaşamak için mi? Evet. Asla geri dönülmez dedi Dönis sakin bir sesle. Öğrendiğim nadir şeylerden biridir bu. Bunu söylerken yalnız Burlington'u düşünmüyorum ama her şeyi, zamanı, insanları, yerleri. Yenileyebilir insan, yeniden beraber olabilir ama aslında hiçbir zaman aynı şey değildir. Kopulmuştur bir kere. Geçici olacaktır yeniden yapılanlar. Oralı değildir insan, o eski yerin adamı değildir, daha ötelere varmıştır. Bir an sustu sonra, artık ben buralara aitim dedi. New York'tan ayrılabileceğimi hiç sanmıyorum. Gerçekçilikten yoksun biri izlenimi mi bırakıyorum üzerinizde? Hayır, çok bilge bir kişi izlenimi bırakıyorsunuz. Dönesin elini kolunun üzerinde hissetti. Bir martini daha içelim dedi genç kadın. Sonra beni yemeğe götürürsünüz. Gösterişsiz ama çok gözde çok iyi döşenmiş 5. caddede Mazonet adlı kulübe gittiler. Yemek yediler, dans ettiler. Şimdi de masalarına dönmüş konuşuyorlardı. New York'ta ne kadar kalacaksınız diye sordu Dönis. 3 gün sonra dönüyorum cevabını verdi Kent. Genç kadın başını eğdi. Niçin bu kadar erken? Ben bir işçiyim dedi O'Donnell gülümseyerek. Hastalarım beni işimin başında görmek isterler. Hastaneyle ilgili bir sürü şey var. Sizi özleyeceğimi sanıyorum. Kent bir an düşündü sonra genç kadına döndü. Hiç evlenmediğimi biliyor musunuz? Dönis bir baş işaretiyle evet deyip cevap verdi. Biliyorum. 42 yaşındayım. Bu yaşa kadar insan yalnız yaşamışsa bir yaşama biçimi başkalarında benimsenmesi güç olabilecek bir takım alışkanlıklar edinmiştir. Sustu sonra devam etti. Şu sıra söylemeye çalıştığım belki birlikte yaşanması güç biri olduğumdur. Dönis elini uzattı ve onun elini örttü. Kent, sevgilim bir noktayı aydınlatabilir miyim? Dudaklarında gülümsemelerin en hafifi vardı. Sakın bu sözler bir evlenme teklifi anlamına gelmesin. O'Donnell'ın ağzı kulaklarına varıyordu. Saçma, nefis bir şekilde çocuklaşmış hissediyordu kendini. Siz bunu söyleyince gerçekten öyle olduğunu anladım. Dönis cevap verene kadar bir sessizlik oldu. Sonra genç kadın cevabını verdi ve Kent zaman kazanmak için manevra yaptığını anladı. Bu teklif beni çok gururlandırdı. Ama sizce biraz çabuk değil mi? Birbirimizi daha pek az tanıyoruz. Sizi seviyorum Dönis, dedi Kent sadece. Genç kadının kendisini incelediğini, süzdüğünü fark etti. Sonra Dönis mırıldandı. Ben de sizi sevebilirim. Ağır ağır konuşup sözlerini seçerek devam etti. Şu sıra her şey beni evet demeye ve size dört elle sarılmaya itiyor hayatım. Ama iç güdüm dikkatli olmamı söyleyerek beni tutuyor. İnsan bir hata yaptı mı yeniden tehlikeye atılmadan önce temkinli olma gereğini duyuyor. Evet, dedi Kent, bunu anlıyorum. Çok yaygın olan insanın karısını ya da kocasını ekip sindirim hapı alırcasına başka bir şey düşünebileceği görüşünü asla kabul etmedim. Belki biraz da bu nedenle boşanmaya kalkışmadım şimdiye kadar. Boşanmak güç olmaz. Pek değil. Sanırım Nevada'ya gidip ayarlayabilirim bu işi. Nevada'ya ya da buna benzer bir yere. Ama bir şey daha var. Siz Burlington'dasınız, ben New York'tayım. Kent dikkatle cevap verdi. Burlington'da yaşamanızın imkansız olduğunu söylerken ne dediğinizi düşündünüz mü Dönis? Genç kadın cevap vermeden önce düşündü. Evet, korkarım, böyle düşünüyorum. Asla orada yaşayamam, asla. Numara yapmanın ya da karşımdakini kandırmanın gereği yok Kent. Kendimi çok iyi tanıyorum. Garson kahvelerle göründü ve fincanlarını doldurdu. İkimiz için ani bir yalnız kalma ihtiyacını duyuyorum, dedi O'Donnell. Neden çıkıp gitmiyoruz diye sordu Dönis. Kent hesabı istedi, ödedi. Dönis'in mantosunu giymesine yardım etti. Dışarıda bir kapıcı taksi çağırdı ve O'Donnell 5. caddedeki apartmanın adresini verdi. Çok bencil bir soru ama, dedi Dönis. Hiç muayenehanenizi New York'a taşımayı düşündünüz mü? Evet, şu sırada aynı şeyi düşünüyorum. 27. ayrımın sonu. Sayfa 338.